Hayatın sesleri. Başlıyor programımız sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Nuri Göktaş'la birlikte spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Telefonlarımız elektronik posta, Facebook ve Twitter üzerinden bizimle iletişime geçebilir, programımıza katılabilirsiniz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. Elektronik posta yoluyla da iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Sosyal medyadan Facebook ve Twitter üzerinden de iletişime geçebileceğinizi hemen söyleyelim. Hayatın Sesleri diye yine ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, biliyorsunuz yarışma konumuzu duyuruyoruz pazartesi gününden beri. Benim için radyo diye başlayan cümlelerinizi bekliyoruz. Sizler için radyo ne anlam ifade ediyor sevgili dinleyicilerimiz? Telefon numaralarımızdan yayın süresince, yayın sonrasındaysa elektronik posta ve sosyal medya adreslerimizden ulaşabilirsiniz bizlere. Bu haftanın sonunda çekilecek kura sonucunda bir dinleyicimiz Hayatın Sesleri programından bir armağan kazanacak. Yani yarın belirleyeceğiz bizden armağan kazanacak dinleyicimizi. Evet, bekliyoruz. Benim için radyo diye başlayan cümlelerinize neler ifade ediyor radyo sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Yarın çekilişimizi gerçekleştireceğimizi tekrar hatırlattıktan sonra müzik diyoruz. Şimdi müzikten sonra ilk konuğumuzla sohbetimize başlayacağız.
Çizildi bu mavi duvar, bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Çizildi bu mavi duvar, bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi bu mavi.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi bir telefon konuğumuz var. TÜBİTAK TÜSİDE Akademiler Koordinatörü Doktor Sayın Harun Güzeldere telefon attığımızda. Sayın Güzeldere hoş, uygulamalı eğitimler veriyor meslek lisesi öğretmenlerine ve öğrencilerine. Şimdi bu, evet, biz bu projeden bahsedelim istedik. Amacınız TÜSİDE'nin tanımını, amacını, kapsamını paylaşır mısınız lütfen bizlerle?
Tabii. Öncelikle teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz katıldığınız için efendim.
TÜBİTAK TÜSİDE, TÜBİTAK'a doğrudan bağlı 4 ana enstitüden bir tanesi. TÜSİDE'nin açılımı aslında Türkiye Sanayi, Sevk ve İdare Enstitüsü. Adımızdan da anlaşılacağı üzere sanayi, sevk ve idare konusunda yoğun çalışmalarımız mevcut. Biz ne yapıyoruz? Biz aslında eğitim, danışmanlık ve araştırma çalışmalarında ARGE çalışmaları yapıyoruz. Standart eğitimler, standart danışmanlıkların dışında bu konularda ARGE çalışmaları yapıp bunu ülkemiz ekonomisine, ülkemiz faydasına sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda girişimcilik projemiz var. Neden girişimcilik? Çünkü ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak temel projelerden bir tanesi. Bu kapsamda ne yapıyoruz biz? Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir proje yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere devletimizin 2023, 2050 ve 2071 hedefleri bulunmakta. Özellikle ve öncelikli olarak 2023 hedeflerimiz var. Tabii bu hedefler hepimizin bildiği gibi 10 büyük ekonomi arasında yer alma, 500 milyar dolar ihracat gibi gerçekten bizi bir yere taşıyacak, ülke ekonomisini bir yere taşıyacak hedefler. Ve bu hedeflere ulaşabilmemiz için de nitelikli ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan girişimcilere ihtiyacımız var. Gelişmekte olan ülkeler seviyesinden gelişmiş ülkeler seviyesine çıkan ülkeler incelendiğinde girişimcilik faaliyetleriyle eğitim faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğü görülmekte. Bizim ülkemizin de özellikle orta gelir tuzağına düşmeden gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmemiz için girişimcilik ve eğitimi birlikte ele almamız gerekiyor. Yine bildiğiniz üzere ülkemizde devletimizin de yoğun girişimcilik destekleri, girişimcilik ekosisteminin diğer unsurlarının da geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Biz TÜSİDE olarak bu girişimcilik ekosistemini mikro ve makro boyutlarda incelediğimizde en önde kültürel özelliklerin ön plana çıktığını gördük. Nitekim ülkemizde nitelikli girişimcilik kültüründe bu noktada maalesef biraz zayıflıklar bulunmakta. Nitelikli girişimcilik konusunda da çok yol kat etmemiz gerekiyor. Biz ne yapabiliriz diye düşündük. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir proje geliştirdik. Kültürün değişimi ve gelişimi için öğretmenlerimizin doğal liderliklerinden faydalanmayı amaçlayan bir program. Girişimcilik ruhunu öğrencilere aşılanması konusunda.
Ne zamandan beri uygulanan bir program?
2013 Nisan ayında başlayan bir program ve 2016 Şubat ayına kadar devam edecek bir program.
Meslek lisesi öğretmenlerinin hepsi mi katılıyorlar yoksa istekleri doğrultusunda mı?
Şöyle, istekli olan ve bu programdan faydalanmak isteyen ve bu programı öğrencilerine aktarmak isteyen 15 bin öğretmenimizi buraya davet ettik, geliyorlar. Yaklaşık şu ana kadar 8500 öğretmenimiz geldi.
Ne güzel. Peki süre olarak ne kadar bir sürede veriyorsunuz bu eğitimleri?
Öğretmenlerimiz pazar akşamı geliyorlar. Cuma akşamı buradan yolcu ediyoruz. Yaklaşık 5 gün burada misafir ediyoruz. Bu 5 gün içinde sabah 9'dan akşam 10'lara kadar tamamen uygulamalı, tamamen pratiğe yönelik ve bilgisayar destekli programlar yürütüyoruz.
Yani, nasıl bir örnek verebilir misiniz? Nasıl bir eğitim görüyorlar?
Tabii ki öğretmenlerimiz önce pazar akşamı buraya geliyorlar. Bizim burada tesislerimiz var. ARGE çalışmalarında kullanmış olduğumuz tesislerimiz. Pazar akşamı indoor uygulamalarla tanışmalar gerçekleşiyor. Pazartesi günü ise liderlik programımız başlıyor. Çünkü biz öğretmenlerimizin liderlik vasıflarını ortaya çıkarma amacıyla bu konuda gelişim sağlamaları gerektiğini düşünüyoruz. Liderlik programından sonra salı günü girişimcilik programının altı unsurları başlıyor. Ne yapıyoruz biz burada? Liderlik programıyla pekiştirilen uygulama, girişimciliğin temel kavramları, iş fikri geliştirme, iş fikrinde karar kılma, maliyet analizi, iş planı hazırlama ve pazarlama eğitimlerinin hepsini kapsayacak şekilde küçük bir simülasyon uyguluyoruz. Biz hocalarımızla birlikte gruplar oluşturuyoruz. Her sınıfta maksimum 30 hocamız olacak şekilde 5'er kişilik gruplar bir araya geliyor. Bu gruplarda iş fikri geliştiriliyor. Her grup tematik bir alanda iş fikri geliştiriyor.
Herkes evet. Aynı şimdi tabii giriş
bir araya geliyor.
Evet, şimdi girişimcilik ülke ekonomisine katkı sağlayacak çok önemli bir konu. Özellikle de eğitimle birlikte ele alındığında çok büyük katkı sağlayacağı şüphesiz. 8500 öğretmene sertifikalarını verdik dediniz. Öğretmenler öğrencilerle birlikte mi eğitime katılıyorlar?
Şimdi biz burada programın asıl amacı öğretmenlerimize eğiticinin eğitimini vermek. Buradaki temel bizim programın en son çıktısı bizim girişimcilik kültürünün tabana yayılması. Bütün ülkeye girişimcilikle ilgili fikir, farkındalık aşılanması. Bu kapsamda öğretmenlerimizle yapmış olduğumuz bu simülasyon programının öğretmenlerimizin okullarına döndüklerinde daha genişletilmiş bir şekilde öğrencilerine uygulamalarını bekliyoruz. Bu uygulama sonucunda öğrencilerimizin kariyer imkanı olarak sadece dersle sınav değil, farklı girişimcilik konularında da farklı alternatifler kendilerine geliştirebileceklerini düşünmekteyiz. Bu program sonucunda öğretmenlerimiz buradaki aldıkları eğitimlerin aynısını ama genişletilmiş hali. Çünkü biz burada bir haftalık program uyguluyoruz. Öğretmenlerimizden bir dönem ve bir yıl boyunca benzer programları uygulamalarını bekliyoruz. Öğrencilere uygulayıp öğrencilerle birlikte programla birlikte çeşitli aktiviteler düzenleyerek neler olabilir bu aktiviteler? Girişimcilik yarışmaları düzenlenmesi, girişimcilik proje pazarları oluşturulması, fabrika gezileri, misafir konuşmacılar tarzında uygulamalarla pekiştirilmesi ve bu kültürün biraz daha topluma sirayet etmesi noktasında beklentimiz, aslında amacımız bu şekilde.
Peki hiç geri dönüş aldınız mı? Sertifikalarını alan öğretmenler okullarına döndüklerinde bu programı öğrencilerle nasıl paylaştılar?
Şimdi bu programın uygulaması çok güzel ama bizim en önem verdiğimiz konu sizin de sorduğunuz üzere girişimcilik eğitiminin izlenme ve değerlendirilmesi. Biz hocalarımızla yapmış olduğumuz eğitimin değerlendirilmesi noktasında buradan ayrıldıktan sonra 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve sonra 3 yıl periyotlarında tekrar bir değerlendirme yapacağız. Tekrar bir farkındalık ve hatırlatmalarda bulunacağız. Ayrıca buradaki hocalarımızın almış olduğu eğitimleri uygulama konusunda okullarında yapmış oldukları uygulamaların bizim tarafımızdan tekrar burada değerlendirmesi hususunda kendilerinden bilgi talep ediyoruz. Bunun için bir platform oluşturuyoruz ve bu platforma başarı örneklerini kendilerinden istiyoruz. Biz programın en sonunda bu başarı örnekleriyle çok güzel kitapçıklar hazırlayıp bütün Türkiye'ye sunmayı planlamaktayız. Çok güzel feedbackler geliyor. Çok güzel proje pazarları hazırlandığı konusunda hocalarımız bize bilgiler veriyorlar. Çok güzel yarışmalar düzenliyorlar. Hatta öyle ki bir meslek lisesimizde elektrikle çalışan araba ile ilgili çalışmalar başlatılmış. Ve bu bizi çok fazla mutlu etmekte. Umuyoruz ki çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Kitapçıkla bunu daha net bir şekilde bütün ülkeye aslında açıklamayı planlıyoruz. Kitapçık oluşturma çalışmalarımız devam ediyor.
Evet. Türkiye'nin en büyük girişimcilik faaliyetlerinin yürütüldüğü merkez konumundasınız zaten. Şimdi başka çalışmalar da var dediniz. Girişimcilik kültürünün ülkeye yayılması amacıyla size çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz Sayın Harun Güzeldere.
Teşekkür ederim. Bir noktayı daha belirtmek isterim.
Lütfen buyurun.
Meslek lisesine değil, geçen yıl örneğin İstanbul Üniversitesi'nden güzel bir tane profesör ve doçentimizin katıldığı benzer bir programı da uyguladık. Aslında bu girişimcilik eğitimi yurt dışı ülkelerde, özellikle gelişmiş ülkelerde ilkokullara kadar inmekte. Bizim de amacımız üniversiteler, liseler, ortaokullar, daha sonrasında ise ilkokullara inerek aslında bunu bir yaşam tarzı, bunu bir hayat kültürü haline getirerek aslında ülke ekonomisine çok daha fazla katkı sağlayacak projelere imza atmak isteriz.
Evet.
Bu konuda çalışmalarımız da devam ediyor.
Biz de bu atacağınız imzalı projeleri yine buradan duyurmak dileğiyle tekrar size kolaylıklar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var
çok
olun.
Teşekkür ederim.
Hayatın seslerine katıldığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, TÜBİTAK TÜSİDE Akademiler Koordinatörü Doktor Sayın Harun Güzeldere'ydi. Hayatın Sesleri'nin telefon konuğu. Teşekkür ediyoruz konuğumuza ve yine bir müzikle devam ediyoruz programımıza.
Sokaklarda dolaşıyorum, adın bir şarkı dudaklarımda. Gözüm yollarda bekliyorum, üşüyor sevdam kaldırımlarda. Evimin her odasında çınlayan sesi, her köşesine sinmiş hayali. Nasıl geçer sensiz ayları mevsimler. Ben böyle garip, böyle derbeder. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor. Sokaklarda dolaşıyorum, adın bir şarkı dudaklarımda. Gözüm yollarda bekliyor, her telefona sen diye koşuyorum. Evimin her odasında çınlayan sesin, her köşesine sinmiş hayalim. Nasıl geçer sensiz aylar mevsimler? Ben böyle garip, böyle derbeder. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor.
Türkiye'de saatlerimiz 15.22'yi gösteriyor ve Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan. Bu kez konuğumuz psikolog Sayın Uğur Demirbaş bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım.
Evet, bugün eski defterleri kapatmak ve hayata yeni bir sayfa açmak diye bakacağız. Konumuz bu. Ve biz kolay kolay o eski defterleri kapatamıyoruz galiba. Hep geçmişe bir özlemle yaşıyoruz galiba. Aslında eski defterleri kapatmak yeni bir sayfa açmak mıdır hayatımızda?
İşte gönül ister ki eski defterleri kapatalım, yeni bir sayfa açalım.
Evet. Peki bu yeni sayfa düşüncelerimizin değişimi midir yoksa farklı bir bakış açısı mı diye sorsam?
Yani farklı bakış açısı aynı zamanda bizim bakış açısı demiş düşüncelerimizle hemen hemen aynı olabilir. Duygularımız değişebilir, davranışlarımız değişebilir. Ama tabii yeni bir sayfa açabilmemiz için eski defterlere bakmaya da ihtiyacımız var.
Evet.
Yani eski defterleri kapatalım bir an evvel işte hemen ben yeni sayfa açayım. Bu pek mümkün olmuyor.
Geçmişe o bilinçaltıyla bağlıyız galiba değil mi?
Hem bilinçaltı hem de anılarımız var bizimle birlikte devam eden. Yani çocukluğumuzdan itibaren bizimle birlikte devam eden anılarımız hala bizimle birlikte. Hani bu hani popüler kavramı olan içimizdeki çocuk gerçekten bizimle birlikte devam ediyor. Tüm ilişkilerimize yön veriyor. Bu anlamda eski defterlere bakmak yani eski anılarımıza geri dönüp bir bakmak. Orada ne öğrendim, neleri kayıtladım, hangi duygular benimle birlikte geldi ve bu duygular hala hangi yer, durum ve zamanda hala çalışmaktadır. Bunlara bakmaya ihtiyacımız var.
Hep geriye dönüp oraya bakıyoruz ama o defteri de hep bir kapatmak ihtiyacı hissediyoruz nedense değil mi?
Oraya bakıp tabii orada kalarak değil. Oraya bakıp bugün benim davranışlarıma, düşüncelerime ve duygularıma hala onların yön veriyor olduğunu bilmek önemli. Bu birinci aşama. Ondan sonra ikinci aşamada şöyle diyebiliriz. Ya ben o zaman... eskiden şöyle davranmışım. Eskiden bunu bana böyle öğretmişler. gerek çocukluğumuzda, gerekse ilk gençlik yıllarımızda, gerekse bir yıl önceki bir yaşantımızda. Bugün tekrar bakıp ben burada yeni ne koyabilirim, yeni nasıl davranabilirim, yeni düşüncem ne olabilirdi, orada karşılanmayan ihtiyacım neydi, bugün bu ihtiyacımı nasıl karşılayabilirim? Hı hı. Temel sorumuz bu olursa o zaman yeni sayfa açabiliriz.
Aslında şimdi dışarıda müthiş bir soğuk var, ayaz var ama evet. Bu soğuğu kucaklayabilmek şu ana gerçeğe baktığımızda hep biz karşı tarafı suçlarız ama bu soğuğu kucaklayabilmek de galiba asıl mesele.
Sizin söylediğinizden ben şunu anlıyorum. Hepimizin geçmişte kışı var. Kışlar yaşadık. Bu kışlarda evet dediğiniz gibi oraya sarılmak, sahip çıkmak, onların da bizimle birlikte olduğunu bilmek önemlidir. Hı hı. Yani yaşadığımız travmalar ve zorluklar bizim tekrar oraya dönüp bakıp orayı kucaklamaya, sizin söylediğiniz gibi orayla bütünleşmeye ihtiyacımız vardır. Bütünleşme olmadan yeni bir sayfa açmak çok zor oluyor. Çünkü evet. Bizi peşimizi bırakmıyor. Ruhsal aygıt geçmişte yaşadığı durumları, duyguları ve düşünceleri tekrar tekrar bize yaşatmakla meşgul oluyor.
Hı hı. Şimdi geçmişe baktığımızda o defter hep oradadır. Belki kapatmışızdır ama yaşamımızı etkilemeye de devam eder.
İşte yaşamımızı etkilemeye devam ediyor. Biz bu nedenle oraya bakmalıyız. Eski defterler çok önemlidir. Bakmaya ihtiyaç var. Oraya bakıp orada şu anda bende neler devam ediyor? Hangi düşünceler, hangi duygular? Hı hı. Bugün benim eşle olan ilişkim, arkadaşlarımla olan ilişkim de hala çocuklukta yaşadığım örneğin bir travmadan kalan bir duyguyla hala bugün devam ediyorsam eski defterlerle birlikte yaşadığım anlamına geliyor ama yeni bir şey koyamadığım anlamına da geliyor. Yeni bir sayfa açabilmek için oraya bakıp oradaki ihtiyaçları gidermeye ihtiyacım var.
Her ne kadar
tekrar
oraya da baksak sorun hiç kendimizde değildir zaten. Hep karşıdadır. Değil mi?
Genellikle evet. Yani bu anlamda karşıdakini suçlamak yerine benim şu andaki bir tutumum ya da bir davranışım ya da bir duygumun kökenleri nereden geliyor diye eski defterlere bakmaya ihtiyacımız var. Evet. Eski defterler dediğimiz aslında netleştirmek lazım. Yani bizimle birlikte gelen anılarımızdır bunlar.
Evet ama hep o geçmişe özlem duyarız. Nerede o eski günler cümlesi hiç kimsenin düşmez ağzından değil mi? Neden özlem duyarız geçmişe bu kadar acaba?
Geçmişte çünkü hep tabii ki burada bahsettiğimiz kötü anılarımız yok. Güzel anılarımız da var. Aynı zamanda bizi var eden kapasitelerimiz de orada gelişti. Bu anlamda güçlü yanlarımız da orada geliştiği için güçlü yanlarımızı tekrar duyumsamaya ihtiyacımız var. Hmm. Özlüyoruz onları. Ve onların da hala hani olumsuz anılarda olduğu gibi olumlu anılarımızın bize katkıları da var. Tekrar oraya bakıp evet ben bu alanda güçlüyüm çünkü benim geçmişe baktığım zaman eski defterlere baktığım zaman eski defterlerde benim beni güçlü kılan benim deneyimlerim de olmuş diye bakabiliriz.
Dolayısıyla hiç bitmez o zaman bu özlem.
Hem öyle özlem mi bitmiyor hem de dikkat ederseniz eski defterlere bakışımız da hiç sonlanmıyor.
Evet, dolayısıyla geçmişte yaşadıklarımız geleceğimizi hep etkiliyor galiba.
Etkiliyor. Öğrenme çok önemli. Yani yeni için bizim yeni hayallerimizin de olması lazım. Hı hı. Şimdi yeni bir yıla girdik 2015'te. Tabii herkes 2015'ler yeni bir yıl için 2015 için yeni hayallerden bahsediyor. Yeni yıl adı üstünde. Hayal etmek çok önemli. Hayal edersek biz eğer ileriye yönelik daha planlı yaşantımız olabilir. Planlı davranışta geçmişten getirdiğimiz olumsuz özelliklerimizi revize etmemiz için önümüze bir çalışma takvimi koymaktadır. Bu da son derece önemli kendimizi revize etmemiz açısından.
Peki uyabilir miyiz acaba o takvime, adapte olabilir miyiz?
Kısmen uyarız, kısmen uymayabiliriz ama böyle bir haritamız, böyle bir hayalimizin olması
gerekiyor.
Yani önemli ruh sağlığı, hı-hı, açısından. Umut çünkü bu taşımamıza yol açar. Hı-hı. Hangi yaşta olursak olalım mutlaka hayallerimiz olmalı.
Evet. Halbuki daha küçük yaşlarda hani o tür hayalleri olur insanların, değil mi? İlerleyen yaşlarda belki idealleri mi olur, hedefleri mi değişir?
Ne olursa olsun. Tabii ki küçükken biz hani bir meslek hayal ederken bugün o mesleği yapıyor olmamız başka hayal kuramayacağımız anlamına gelmiyor.
Gelmez. Evet.
Yani aslında insan öyle bir varlık ki hep umut içerisindedir. Örneğin biz çalışmalarımızda birebir danışma psikoterapide en çok umut prensibi üzerinde dururuz. Yani çünkü insan umudunu yitirdiği zaman yaşayamaz hale geliyor. Yani eski defterlerden bahsettiğimiz gibi gelecekle ilgili bizim planlarımız, programlarımız, hayallerimiz, düşüncelerimiz, kafamızda oluşturduğumuz bir resim de olmalıdır.
Evet. Belki o eski defterleri tamamen kapatmak değil de o eski defterlerin arasında yeni beyaz sayfalar açmak da yolumuzu bulmamızda yardımcı olabilir.
Kesinlikle,
ne dersiniz?
Kesinlikle, kesinlikle. Dediğim gibi eski defterlerde güzel şeyler de var. Güzel olmayan şeyler de var. Yani hepimiz
peki
insan...
Peki biz o eski defterlere baktığımızda en çok o güzel anıları mı görürüz acaba, kötüleri mi?
Güzel anıları daha görmemiz gerekir. Ama zaten olumsuz anılar bizimle birlikte gelmekte ısrar ederler.
Hı hı. Onun için o defterleri kapatmak isteriz
evet,
herhalde.
Evet, evet.
Ama az önce de söylediğimiz gibi bunu da hep karşı tarafta ararız nedense. Hiç kendimizde aramayız.
İnsan kendi defterlerine bakarsa eğer, dediğiniz gibi bakarsa eğer, karşı tarafla pek uğraşmaz. Kendisine doğru döner ve kendisinde revize etmesi gereken, yenilemesi gereken yönlerini keşfedebilir.
O defterlere bakabilmek önemli. Sizin söylediğiniz anlamda bakabilmek önemli aslında.
Evet.
Onu başarabilsek zaten defter yepyeni bembeyaz sayfalarla çok güzel şeyler yazılabilir o defteri aslında.
Güzel şeyleri, örneğin geçmişte bizim olumsuz anılarımız varsa, güzel şeyleri biz bugün yetişkin hayatımızda daha güçlüyken, daha kuvvetliyken yeni sayfalar, beyaz sayfalar, daha güzel şeyler hayatımıza bugün katabiliriz.
Hı hı.
Çünkü o tabii ki eski defterler, onlar geçmişte kaldı. Ama bugün hala yapabileceklerimiz var. Bugün belki geçmişte yapamadıklarımızı bugün şimdi yapabiliriz.
Hı hı.
Şimdi hayal edebiliriz.
Hiçbir şey için geç değil,
geç
aslında.
Değil. Geç tabii. Değil. Hı hı. Geç değil. Eski defterler evet bakılmalıdır. Orayla bütünleşilmelidir sizin söylediğiniz gibi. Ama geleceğe yönelik de bugün ben daha kuvvetliyim, daha güçlüyüm, daha donanımlıyım, daha tecrübeliyim.
Ama sürekli dönüp oraya bakmak da insan yaşamını etkiler herhalde, değil mi?
Onu söylemeye çalıştım. Sadece hı-hı, geçmişe saplanmak, kalmak değil. Geçmişe bakıp ben neyi yapamadım, benimle birlikte hala ne geliyor? Ondan sonra şimdi ve bundan sonra gelecekle ilgili de kurgularımız olmalı. Zihnimizde imajlar olmalı, hayaller olmalı. Sadece geçmişe saplanıp kalmak değil.
Evet, o hayallere odaklanmalı insan diyorsunuz.
Evet.
Ki yeni bir yıl, geçen hafta kavramımız da yeniydi zaten, hep yeniyi konuştuk.
Evet.
Yeni bir yıl, yeni bir umut. Bu umutla birlikte bu yeniliklere açık olmak lazım. O eski defteri kapatıp yeni bir defter açarak bu bir başlangıç olabilir aslında. Yeni yılın ilk haftasıyla birlikte. Ne
evet,
dersiniz?
Evet, evet, tabii ki. Şimdi biraz eski defterlerden, ben daha çok eski defterlerden bahsettim. Bir de güncel defterler var. Örneğin mesela geçtiğimiz hafta eşimizle kavga etmiş olabiliriz. Veyahut da geçen seneden veya 6 ay önceden,
hı hı,
bir olumsuz bir eşimizle veya bir tatsızlık yaşamış olabiliriz insanlar arası. Tabii ki buradaki en önemli kavram oradaki ihtiyacımızı veya karşı tarafın ihtiyacını keşfedebilmek ve daha sonra da birbirimizi affedebilmek çok önemli.
Hı.
Yani yeni sayfa açma affetme duygusuyla birlikte başlayabilir.
Peki hani dediniz ya birkaç hafta öncesinde yaşamış olabiliriz, güncel diyoruz diye. Ne zaman için eski defter diyoruz? Ne zamana kadar eskileşiyor o defter?
Yani ben eski defter derken aslında hani konuşmamın başında daha çok çocukluk anılarımızla ilgili,
hı-hı,
anılarımızla ilgili bahsetmeye çalıştım.
Evet.
Ama şimdi bahsettiğim konu hani yeni sayfa açmak ya, hani,
hı-hı,
bir tatsızlık yaşadık,
hı-hı,
bunu burada birbirimize affedelim. Bunu burada bırakalım. İhtiyaçlarımızı birbirimize söyleyelim. Şimdi bunu burada bırakalım. Şimdi yeni bir davranış stiline geçelim. Yeni sayfa demek yeni bir davranış, yeni bir düşünce, yeni, hı-hı, bir duygu yaratmanın yollarını aramak demektir.
Evet. Yani hani programımızın başında da söyledik ya, düşüncelerimizin değişimi midir, farklı bir bakış açısı mıdır diye. Zaman zaman ikisi de olabiliyor bu anlamda.
Biz üçlüden bahsederiz genellikle. Yeni bir duygu, yeni bir düşünce ve bunlarla birlikte yeni bir davranış.
Geçmişin bir ölçüsü var mıdır?
Geçmişe ne konuda özlem duyarız biz genellikle? Tatlı anılarımız için duyarız, evet. Değil mi? Elbette ki, yani mesela yaşımız geçiyor. Eskiden çocukken çok rahat yapabildiğimiz bazı davranışları bugün yapamıyoruz.
Evet. O yaşta bu zekayla olalım deriz ya.
Tabii ki hepimiz mesela çocukluğumuzu özleriz. Çocukluğumuzdaki güzel, daha sade ve hesapsız kitapsız durumlarımızı, duygularımızı özleriz. Tabii ki büyüdükçe daha kompleks bir dünyanın içine girdiğimiz için, yani insan daha basit olanı istiyor. Basit olanı daha fazla özlüyor bence.
Evet. Şimdi geçmişten kurtulup eski defterleri kapatıp hoş geldin ey yeni hayat diyebilmeli insan. Yeni yılla birlikte en azından, değil mi?
Yeni hayat diyebilmeli. Yeni yılda bunun için bir fırsattır. Yani ben 2015 yılıyla ilgili, bu yılla ilgili herkesin kendisinin bir planı olmasını tavsiyede bulunuyorum.
Nasıl yani. Bir plan yapılabilir?
Bu örneğin. Sene, bu yıl ne yapacağım? Örneğin bedenimle, sağlığımla ilgili ne yapacağım? Kilomu vereceğim, beslenmeme dikkat mi edeceğim, saçımı mı boyatacağım, sakal mı bırakacağım, üstüme yeni bir kıyafet mi alacağım, imajımı mı değiştireceğim? Bununla ilgili. İkinci alan, iş başarı alanında ne yapacağım? İşimde, gücümde ne yapacağım? Yeni bir iş mi değiştireceğim ya da yeni bir program mı yapacağım? İş hayatımda, ne bileyim, esnafsam ciromu ne kadar yapacağım? Öğrenciysem bu sene hangi sınava gireceğim? Bunlarla ilgili mutlaka başarı ve performans alanında da bir yeni program yapabiliriz kendimize. Üçüncü alanda, ilişki alanında ne yapacağım? İşte bekarsam bu sene evlenecek miyim? Evlenmeyi düşünüyor muyum? Bu 2015
peki
yılına...
Peki hedefini koydu, evleneceğim dedi, evlenemedi.
Bu hedef bu sene gerçekleşmedi.
O zaman seneye.
Evet, yani hayaller bitmez.
Evet, doğru söylüyorsunuz.
Önemli olan zaten, hani evlenme konusuyla ilgili söylüyorum. Bir kişi evlenmek istediği zaman evlenir.
Evet.
Onun ruhsal aygıtın karar vermesi gerekiyor. Karar verdiği zaman... Zaten herkesin evleneceği kişi zihninde sembolik bir şekilde bellidir. Onu ararsa bulur. Bu, yani eş konusu ayrı bir konu ama yeri geldiği için bahsetmek istedim ben.
Evet.
Yani ilişki alanında yenilik ne yapacağım?
Evet.
Evlenmek istiyor muyum? Yoksa eşimle olan ilişkimde, çocuklarımla olan ilişkimde yeni bir strateji planlayabilirim. Son zamanlarda, son yıllarda işime gücüme kendimi verip çok sert bir ruhsal duruma girmiş olabilirim.
Evet.
Ama bu seneyle ilgili diyebilirim ki ya bu sene ben daha yumuşak bir insan olmak istiyorum. Çok sertleştim son zamanlarda farkında olmadan gibi. İlişki alanında da kendimize hedefler koyabiliriz.
Evet. O zaman o eski defterleri kapatıp hayata yeni bir sayfa açtığımız yeni yılda, az önce söyledik ya, hoş geldin ey yeni hayat diye, biz dinleyicilerimize o yeni hayatlarında çizecekleri, planlayacakları takvimde mutluluklar dileyelim. O hayatın içindeki gerçeklerle konuşmamızı sürdüreceğiz. İlerleyen haftalarda yine dinleyicilerimize ulaşacağız. Bugün için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Buradan tüm dinleyicilerime saygı ve selamlarımı gönderiyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Sayın Uğur Demirbaş'tı konuğumuz. Konuğumuza tekrar teşekkür ediyor ve yine bir müzikle devam ediyoruz hayatın seslerini.
Aşk tuttu elimden beni. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden beni. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde hacı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa hadi parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa hadi parmağıma, sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla. Düz sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa hadi parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa hadi parmağıma,
saatlerimiz 15.42'yi gösteriyor ve Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi bir telefon konuğumuz var. Keçi Edebiyat Dergisi editörü Sayın Halil Türk'ten telefon hattımızda. Efendim hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Şimdi Çağdaş Çocuk ve Gençlik Edebiyatı'nın uzman yayınevi Gün Işığı kitaplığı uzun yıllardır düzenlediği konferans ve seminerlerin içeriklerini yayımlamak amacıyla Keçi Edebiyat Dergisi'ne hazırladı. Şimdi bu dergiyle ilgili bilgiler almak istiyoruz ama öncelikle adını merak ediyoruz. Neden Keçi?
Neden Keçi diye baktığımızda aslında... Öncelikle edebiyata bakmalıyız. Metaforsuz bir edebiyat düşünülemez elbette. Ve Keçi de bir edebiyat dergisi. Fakat tabii...
İnadına Keçi.
Hani öncesinde şunu söyleyeyim. Keçi'nin de bir sloganı var. İnadına edebiyat. Niye inadına edebiyat? Çünkü Keçi edebiyatı ve insanı tartışan bir dergi. Hı hı. Ve tabii edebiyatı ve insanı herhalde bu dünyada tartışırken de mutlaka biraz inatçı olmak gerekiyor diye düşünüyoruz. İşte özellikle aslında yayıncıların, edebiyat akademisyenlerin, öğretmenlerin, kütüphanecilerin, herkesin yararlanabileceği bir dergi. Ve aslında bu alandaki her insanın da aslında, her emekçinin de aslında... özellikle inat ederek işin yapabileceğini biliyoruz. İşte gerek sansüre, gerek bütün müdahalelere, gerek bütün düşünce ve ifade özgürlüklerine karşı aslında edebiyatın en sağlam duruşu sergileyecek alan olduğunu biliyoruz. Ve aslında
evet.
Keçinin çıkış noktası aslında biraz edebiyatın ve insanın hayata karşı aslında inatçı duruşundan kaynaklandığını düşünüyoruz.
Evet. Peki edebiyat dergileri çok önemli tabii ki. Edebiyat dergiciliğinin öneminden de söz eder misiniz bize Sayın Halil Türk'ten?
Tabii ki edebiyat dergileri, şimdi baktığımızda bütün dergilere baktığımızda aslında edebiyatçılığın, bir edebiyatçının okurla dertleştiği yerler olarak görüyorum aslında ben bunu. İşte baktığımızda şairlerin, yazarların yetişmiş birçok ismin, birçok edebiyat alanında gördüğümüz birçok ismin aslında bu dergilerden yetiştiğini görebiliriz. İşte bunların başına ilk aklıma gelenlerden biri Marco Paşa dergisi. İşte Sabahattin Ali'ler, Lütfü Tılgaz'lar, Aziz Nesin, Orhan Veli'ler, Ece Ayhan'lar, yine işte Yaşar Kemal'ler, işte bunların hepsi aslında Varlık Sergisi gibi, Marco Paşa ikoli gibi aslında oradan yetişmiş isimler. İlk yazılarını, ilk şiirlerini orada yayınlamış isimler.
Evet.
Yine aynı şekilde edebiyatımızın önemli akımları. Mesela bir Garip akımı da ilk defa Varlık Dergisi'nde eserlerini yayınlayarak yola çıkmıştı.
Hı hı.
Bu açıdan aslında dergiler bu alana emek veren herkes için aslında birer okul
niteliğinde. Şimdi ama elektronik dergi biraz daha farklı herhalde, değil mi Sayın Halil Türk'ten? Elektronik derginin zorlukları var mıdır? Türkiye için çok yeni bir konu elektronik dergi. Hı.
Tabii ki haklısınız. Hani zorlukları var. Zorluklardan başlayayım önce. Zorlukları aslında hani öncelikle bu dergi okuma alışkanlığı zaten çok çok çok yaygın olan bir ülke değiliz maalesef. Bir de elektronikte dergi okutmak, bir de elektronik içerik içinde, elektronik bir görselde, bir düzende edebi metin okutmak, edebiyat okutmak aslında çok zor. Öte yandan tabii ki kullanım alanları, tabii ki herkes bilgisayarın başında, herkes saatlerce oturup bir şey okuma gibi bir alışkanlığı yok insanların. İşte eline tablet alıp belki yollarda, kafelerde, dışarıda, iç ya da dış mekanda çok az vakit geçirebiliyorlar dijital ekranın başında.
Peki Keçi'nin okurları konusunda bir fikriniz var mı? Kaç kişinin okuduğunu görebiliyor musunuz? İçeriğini, periyodunu bize anlatabilir misiniz lütfen?
Keçi'nin şöyle bir şey aslında bu ilk sayıdan itibaren aslında şöyle diyeyim. Öncelikle periyodu bu derginin 6 aylık bir dergi.
Hı hı.
Biz ilk sayımızı Haziran ayında çıkardık. 2014 Haziran ayında çıkardık. İkinci sayımızı ise 22 Aralık tarihinde çıkardık. Fakat arada bir de Eylül ayında bir özel sayı çıkardık. Şimdi şöyle bir şey, bu derginin öncelikle içeriğinden bahsedebilirim. Bu derginin içeriği Gün Işığı Kitaplığı'nın yılda iki defa düzenlediği konferanslara aslında dayanıyor. İşte şimdi 8.'si 7 Mart 2015 tarihinde düzenlenecek olan aslında eğitim ve edebiyat seminerlerimiz var. Bu eğitim ve edebiyat seminerlerinin içerikleri, aynı zamanda her yıl genelde sonbahar aylarına, Kasım'a denk gelen bir Zeynep Cemal Edebiyat Günümüz var bir de. Zeynep Cemal Edebiyat Günü de aslında edebiyat dünyasını, yayıncılık camiasını bir araya getiren bir organizasyon. Bu iki etkinlik boyunca, bütün gün boyunca sunulan bütün içerikler, o gün salona gelemeyen, orada bulunamayan herkes için aslında birer kaynak, bir yayın niteliğinde. Bunun yanı sıra tabii ki her sayıda konuk yazarlarımız oluyor. Bunun yanı sıra yine 2015 yılı teması cesaret olacak olan ve özellikle ortaokul ve ortaokul öğrencilerini çok ilgilendiren aslında Zeynep Cemal'i öykü yarışmamız var. Bu öykü yarışmasının detayları, bununla ilgili bilgiler, değerlendirmeler yine bu dergide yer alıyor. Açıkçası,
peki öykü yarışmasına ne zamana kadar katılabilirler bizi dinleyen genç ve çocuk dinleyicilerimiz?
Şu an hala başvurularımız devam ediyor.
Ne zamana kadar?
Şu an başvurularımız devam ediyor. Ve hani başvuru için daha vakit var. Hani...
Peki elektronik dergiyi okumak isteyenler için bir de adres verebilir miyiz lütfen?
Elektronik dergimizi okumak için keçiedebiyat.com sitesine girmeleri yeterli. Siteye girince zaten karşılarına iki seçenek çıkacak okumaları için. Birincisi PDF olarak indirebilirler dergiyi. İkincisi de site içinde kalarak dijital bir şekilde okuyabilirler. Tabii bunu söylemişken yine şunu da atlamayayım. Keçi'nin 3. sayısı 8 Haziran'da yayında olacak. 8 Haziran'da da biraz önce açıkladığım 8. Eğitim ve Edebiyat Seminerinin içeriği yayınlanacak.
Evet, zaman zaman kesilmelerimiz de oluyor. Telefonumuzda sanıyorum bir sıkıntı da var. Sayın Halil Türk'ten çok teşekkür ediyoruz bugünkü aktardıklarınız için. İlerleyen günlerde yine birlikte olabiliriz. Keço Edebiyat Dergisi'ni daha fazla dinleyicilerimize aktarabilir, paylaşabiliriz. Size kolaylıklar diliyoruz bu zorlu yolda.
Teşekkürler, yayınlar.
Başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Keçi Edebiyat Dergisi editörü Sayın Halil Türk'tendi. Konuğumuz, teşekkür ediyoruz kendisine ve hemen bir müzik diyoruz. Dinlediğiniz bu güzel parçayla sizlere veda etmek istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz bugün de Hayatın Seslerinden. Sizlerden ayrılmadan önce haftanın temasını duyurmak istiyorum. Sizler için radyo ne ifade ediyor sevgili dinleyicilerimiz? Yarın yarışmamızı sonlandıracağız biliyorsunuz. Sizler için radyonun neler ifade ettiğini hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresinden ve Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere yazabilirsiniz. Hayatın Sesleri diye yazmanız yeterli. Sizler için radyonun ne ifade ettiğini yarın da dinleyicilerimiz katılacaklar ve programımızın sonunda çekeceğimiz kurada bir yarışmacımız bizden bir ödül kazanacak. Evet, böylece bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya hazırladılar programı sizler için. Nuri Göktaş kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağladı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberlerinden sonra Hayatın Seslerinde yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.